Ana, Maxim Gorki, 8. kaset 1. yüz, sayfa 283. Sizof yavaşça, onlarda nasıl kendilerine karşı bir güven var dedi. Hepsi de gerçek birer kont değil mi? Ne var ki hepsi de yargılanıyorlar. Suçları da kendilerini ilgilendirmeyen işlere karışmış olmak. Ana elinde olmayarak kendi kendine yineledi. Yargılanıyorlar. Salonda tanıklar sıkıntılı sesleriyle tanıklık ediyorlardı. Üyeler tembel tembel, bezgince sorularla soruşturmayı sürdürüyorlardı. İri yarı yargıç eliyle ağzını kapayarak esniyordu. Kızıl bıyıklı arkadaşı daha çok sararmıştı. Arada sırada kolunu kaldırarak parmağını güçlükle şakağına bastırıyor, hiçbir şey görmeksizin tavana bakıyordu. Savcı da arada sırada kurşun kalemiyle bir şeyler yazıyor, sonra yanındaki kişiye bir şeyler fısıldıyordu. Belediye başkanı koltuğunun üstüne bağdaş kurmuş, kenarında bir şeyler çalıyordu. Bu böyle bir zaman sürdü. Bütün bir halkı ağır bir iç sıkıntısı halinde ezdi. Ama pek iyi seziyordu ki ruhları bir anda bütün çıplaklığıyla gören, kirlenmemiş bakışlarla bütün gerçeği keşfeden, her şeyi haksever bir el ile tartan adalet henüz bu salonda görülmemişti. Burada kendisini bir görkemle, güçle sarsacak gözleri soğuk bir güz akşamı, işte çevresinde gördüğü şeyler hep bunlardı. Yaşlı adam akıcı bir dille, "Bildiririm ki," dedi, tümcenin sonu ince cansız dudakları arasında öldükten sonra ayağa kalktı. Üzgün solumalar, boğulmuş ahlar, yürüyen ayaklardan doğan karma karışık bir gürültü salonu doldurdu. Sanıklar dışarı çıktılar. Onlar başlarını sallayarak akrabalarına, dostlarına birer gülümseyiş gönderdiler. İvan Gosef yavaşça birine seslendi. "Arkadaş, öyle küskün durma." Sizov ile ana koridora çıktılar. Yaşlı işçi sordu. "Şuradan büfeden bir çay içelim mi? Daha 1,5 saat kadar bekleyeceğiz." "Hayır, teşekkür ederim." "Peki öyleyse ben de gitmem. Gördün mü çocukları? Sanki salt kendi kaderleriymiş de ötekiler hiçbir şey değillermiş gibi söylüyorlar. Fedya Mazi'nin söylediklerini de duydun mu?" Samoylov'un babası kasketi elinde, üzgün bir gülümseyişle kendilerine yaklaştı, sordu. "Benim oğluma ne dersiniz? Ne avukat istiyor, ne de karşılık veriyor. Bu yöntemi o buldu. Pelage seninki avukata önem vermiyordu. Oysa benimki istemedi. Benimki de ona uydu." Karısı da yanındaydı. Ara sıra elindeki buruşmuş mendiliyle burnunun ucunu silerek gözlerini kırpıştırıyordu. Samoylov sakalını avucunun içinde toplayarak konuşmasını sürdürdü. "Tuhaf bir iş. İnsan şu çocuklara bakıyor da bir kez bu yaptıklarının hiçbir yararı olmadığını, yaşamlarını boş yere harcadıklarını sanıyor. Sonra da yine belki de bu yaptıklarından birçok yararlar oluştuğunu düşünüyor. İnsan anımsıyor ki fabrikada bunların sayıları durmadan artmaktadır. Ara sıra bunların kimileri tutuklanıyorsa hiçbir zaman hepsi ele geçirilmiyor. Tıpkı bir deredeki balıklar gibi ne kadar tutulursa tutulsun yine de hepsi yakalanamaz. İşte buna bakarak kendi kendine belki de gerçek bunların dediği gibidir diyor. Sizov bizim için bu işi anlamak güçtür dedi. Pelage rica ederim demin sana söylediğim söze darılma. Biricik suçlunun Pavel olduğunu söylemiştim. Doğrusunu istersen asıl suçlunun kim olduğu kestirilemiyor. Sivil polislerle jandarmaların bizim oğlumuz üstüne söylediklerini elbette duydun. Belki kendisinin de ayırdında olmadığı halde oğlunun tutumundan dolayı bir övünç duyduğu seziliyordu. Ne var ki ana bu duyguyu pek iyi tanıdığından dudaklarında tatlı bir gülümseyiş çizdi. Hafif bir sesle genç kalpler gerçeğe yaşlı kalplerden pek çok daha yakındır dedi. Halk koridorda dolaşıyor, şurada burada takım takım toplanarak dalgın kaygılı düşünüyordu. Hiç kimse yalnız dolaşmıyor, bütün yüzlerde konuşmak, sormak, dinlemek gereksinimi okunuyordu. İki ak duvar arasındaki dar bir geçitten küme küme insanlar gelip geçiyordu. Sanki güçlü bir rüzgar onları bulundukları yerden söküp atmış, şimdi dayanacak sağlam bir yer arıyor gibiydiler. Buki'nin ağabeyi şiddetli davranışlarıyla öteye beriye dönerek birçok şeyler söylüyordu. En sonra bağırdı. Memurlarla hükümdarlarının bu davada bir alıp vereceği yok. Onun burada yeri olamaz. Babası çevresine korkulu, telaşlı bakışlar fırlatarak onu susturmaya çalıştı. Sus Konstantin. Söylediklerine göre bu adam geçen yıl birisini öldürmüş. Bir kadın sorunundan, karısından dolayı. Bu ne biçim yargıç? Şimdi öldürdüğü adamın karısı da onunla birlikte yaşıyor. Bundan ne çıkar bilir misiniz? Sonra bütün dünya biliyor ki bu adam hırsızdır. Ah aman yarabbi Konstantin! Samoylov söze karıştı. Hakkım var, hakkım var. Bu adam namuslu bir yargıç değildir. Bu sözleri duyan Bukin, arkasından bir yığın halkı da birlikte sürükleyerek heyecandan kıpkırmızı kesilmiş olduğu halde yaklaştı. Katilden, hırsızlıktan söz edildiğinde yargıçlığı papazlar, köylüler, orta sınıf halk yapıyor da hükümete karşı durmaya gelince yargıç hükümet oluyor. Böyle mi olmalı? Konstantin, onlar hükümete karşı. Ah neler söylüyorsun? Yok dinle, Fedya Mazin'in hakkı var. Eğer sen beni aşağılasan, ben de sana bir tokat atsam, sonra da sen yargıç olsan. Elbet ben hükümdar olurum. Aşağılayan kim? Sen değil misin? Sen, ben. Çarpık burunlu, yaşlı göğsü madalyalarla dolu bir jandarma kalabalığa yaklaşarak ikiye ayırdı. Parmağı ile Bukin'i tehdit ederek seslendi. Hey bağırma, neredesin, meyhanede mi? İzninizle efendim, anlatıyorum, dinleyiniz. Örneğin ben size tokat atsam, siz de bana karşılık verseniz, sonra da ben sizi yargılasam, nasıl olur, ister misiniz? Şimdi seni dışarı atarım. Nereye, niçin? Sokağa, ulumanı kesmek için. Evet doğru, onlar için gerekli olan susmaktır. Yaşlı adam sertçe karşılık verdi. Sen bunu öğrenmedin miydi? Bukin sesini alçalttı. Sonra neden herkes yargılamayı dinlemeye gelmiyor da sadece akrabaya izin veriliyor? Eğer adilce yargılama yapılıyorsa bütün dünyanın gelmesine izin verilir. Neden korkuyorlar? Samoylov bu kez daha şiddetli yineledi. Bu söz çok doğru. Bu mahkeme insanın vicdanını doyuramıyor. Ama bu yargılamanın kanunsuz olduğunu kanıtlamak için Nikola'nın kendisine söylediklerini burada yinelemek istedi ise de onun söylediklerini iyi anlamamış, bir bölümünde unutmuştu. Kumral bıyıklı bir gencin kendisine baktığını gördü. Genç sağ elini pantolonun cebine sokmuş, böylece sağ omzu sol omzundan daha aşağıya düşmüştü. Ama bu duruşu anımsamıştı. Ne var ki genç kendisine arkasını dönmüş olduğundan derin düşüncelere dalmış olan ana da onu unutmuştu. Biraz sonra kulağına küçük bir konuşma parçası çarptı. Hangi kadın, soldaki mi? Evet. Ana çevresine bakındı. Çarpık omuzlu adam yanı başında oturmuş, yanında kara sakallı, kısa paltolu, kocaman ayakkabılı komşusu ile konuşuyordu. Titredi. Aynı zamanda oğlunun inşasından da söz etmek istediğini duymuştu. Bu konuda yapılacak karşı durmayı duymak, çevresinde söylenen sözlerden mahkemenin vereceği kararı çıkarmak istiyordu. Sizof'a dönerek hafif bir sesle, ''Yargılama denen şey böyle mi olur? Ben bir türlü bunu anlayamıyorum. Yargıçlar hepsinin ayrı ayrı ne yapmak istediğini öğrenmek istiyorlar da, niçin yaptıklarını sormuyorlar? Söyleyiniz, adalet bu mudur? Bunların hepsi de yaşlı. Oysa gençleri yargılayanlar da yine genç olmalı değil mi?'' Sizof doğruladı. Evet hakkınız var. Bizim için bu yargılamayı anlamak çok zordur. Sonra dalgın dalgın başını salladı. Mübaşir kapıyı açarak seslendi. Akraba olanlar, kartlarınızı göstererek içeri giriniz. Alaycı bir sesle, kart, tıpkı bir tiyatro gibi. Şimdi herkes genel bir öfke, belirsiz ağır bir kızgınlık seziyordu. Meraklılar şimdi öncekinden daha büyük bir yüreklilikle söylüyorlar, gürültü yapılıyordu. Sizof söylenerek yerine oturdu. Ana sordu. Nen var? Hiç. Millet hayvan gibi. Bir şey bilmiyor. Bir kör gibi karanlıkta yoklaya yoklaya yaşıyor. Zil çaldı. Birisi ilerledi. Bezginlikle bağırdı. Yargılama başlıyor. Yine herkes ayağa kalktı. Yargıçlar içeri girdi. Sanıklar da getirildi. Sizof, dikkat dedi. Savcı konuşacak. Ana başını uzatarak o korkunç sonucu bekledi. Savcı ayağa kalktı, yargıçlara döndü, sağ elini havada sallayarak konuşmaya başladı. Ana ilk sözleri anlamadı. Ses hızlı, akışlı kalındı. Kimi zaman hızla akıp gidiyor, kimi zaman da yavaşlıyordu. Sözcükler kimi zaman düz, geniş bir tülbent gibi açılıyor, yayılıyor, sonra birdenbire karışıyor, tıpkı bir şeker çevresinde uçuşan sinek kümesi gibi kasırgalar içinde kalıyordu. Ne var ki Pelage bunlarda korkunç, tehdit edici hiçbir şey göremiyordu. Bu kar gibi soğuk, kül gibi ince, renksiz, sözcükler zinciri salonu genel bir iç sıkıntısıyla dolduruyordu. Sözcük yönünden pek zengin, düşünce bakımından hiçbir şeye sahip olmayan bu söylev Pavel'e de erişemiyor. O da sonuca karşı ne olursa olsun kaygısız, durgunca arkadaşlarıyla konuşuyordu. Ara sıra güldüklerini saklamak için birbirlerinin arkalarına saklanıyorlardı. Sizof fısıldadı, yalan söylüyor. Ama doğru olup olmadığını söyleyecek durumda değildi. Doğrudan doğruya, kimseden söz etmeksizin hemen herkesi suçlayan savcıyı dinliyordu. Pavel'den söz ederken hemen Fedya Mazin'e geçiyor. Bunları birleştirdikten sonra da başkalarını Bukin'e ekliyordu. Öyle dinlenebilirdi ki bütün bu suçları torbaya döküyor, sonra torbanın ağzını bilerek sıkıca bağlıyor. Ne var ki bu sözlerin hepsi anayı hoşnut bırakmıyordu. Onu üzmüyordu da. Yalnız o korkunç sonucu bekliyor, bütün dikkatini ona vermiş, onun sancının söylediği sözlerde, yüzünde, sesinde, gözlerinde, en sonra her zaman havada sallanıp duran ak elinde araştırıyordu. Seziyordu ki bu korkunç son oradaydı. Ele geçmez, anlaşılmaz, görülmez bir şey. Ama yine kalbinin sızladığını duydu. Yargıçlara baktı. Söyler onlara da iç sıkıntısı vermiş. Bu sarı, renksiz, kımıltısız yüzlerde hiç anlam yoktu. Tıpkı bir iskelet gölgesi gibi kımıltısız duruyorlardı. Başkan sanki donmuş gibi hiç kımıldamıyordu. Bu bezginlik, bu cansızlık karşısında ana sıkıntı ile düşünüyordu. Kendi kendine, gerçekten yargılama yapılıyor mu? Birden savcının suçlayan iddianamesi bitiverdi. Sanki bitmesi bir yerde kesiliverdi. Yargıçların önünde eğilerek onları selamladıktan sonra ellerini ovuşturarak oturdu. Görünüşe göre yargıçlar savcıdan hiç de hoşnut değillerdi. Başkan elinde tuttuğu bir kağıdı yüzüne doğru götürerek "Söz sanık vekillerinindir," dedi. Ananın, Nikola'nın elinde görmüş olduğu avukat ayağa kalktı. Geniş yüzünün tatlı, şefkatli bir görünüşü vardı. Küçük gözleri parlıyordu. Uzun sarı kirpiklerinin altında sanki havayı delen iki çelik nokta var gibiydi. Hiçbir heyecan göstermeksizin konuşmaya başladı. Sesi dokunaklı, alnı açıktı. Yine de ana onu dinleyemedi. Sizof kulağına fısıldadı. Dediğini anladın mı? Bunlar bir takım kızgın kafalı delilerden, kavgacı yırtılışlardan başka bir şey değil diyor. Sanırım Fedya'yı anlatıyor. Garipliği artıyor, ruhunu eziyordu. Şimdi yargılamayı, adaleti ne için beklemekte olduğunu, oğlunun ortaya koyduğu gerçekle beklediğini anlamıştı. Öyle sanıyordu ki yargıçlar Pavel'in karşısına geçecekler, uzun uzun ona soru soracakları, bütün düşüncelerini anlayacaklar. Bu davranışın nedenlerini araştıracaklar. Bütün yaşamını inceleyecekler. Sonra da güçlü bir sesle bu adamın hakkı var diyeceklerdi. Ne yazık ki şu sırada buna benzer hiçbir şey olmuyordu. Öyle sanılırdı ki suçlananlarla yargıçlar birbirlerinden yüzlerce kilometre uzakta, birbirlerinden habersizdiler. Pelage şimdiye dek izlediği görüntüden yorulmuş, artık yargılamanın geçiş biçimine bakmıyor, salt öfke ile düşünüyordu. Yargılama denilen şey böyle mi olur, yargılama? Bu söz kendisine bomboş geldi, sanki kırılmış bir vazo gibi ötüyordu. Sizof başı ile doğrulayarak "Çok iyi," dedi. Ana içini çekti. "Bana öyle geliyor ki yargıçlar ölmüş sanki. Şimdi canlanırlar." Gerçekten de ana yargıçlara baktığında yüzlerinde bir kaygı gölgesi sezdi. Şimdi başka avukat, uzun solgun, alaycı yüzlü birisi konuşuyordu. Yargıçlar aniden sözünü kestiler. Savcı birdenbire ayağa kalktı. Kızgın bir sesle tutanak sözcüğünü söyledikten sonra yanındaki yaşlı adama eğilerek bir şeyler fısıldadı. Avukat başını saygıyla önüne eğmiş gibi dinliyordu. Sonra yine başladı. Sizof sayıkladı. "Araştır, araştır, ruhun nerede olduğunu araştır." Salonda kımıltı gittikçe artıyordu. Herkes de kavgacı bir öfke seziliyordu. Avukat her yanda yargıçlara saldırıyordu. Pavel ayağa kalktı. O sırada salonda derin bir sessizlik oldu. Ana bütün vücuduyla öne eğilmişti. Pavel soğukkanlılıkla "Ben," dedi, "ben bir partinin adamı olduğumdan, yalnız benim partimden olan mahkemenin meşruluğuna inanırım. Şimdi şu sözleri kendimi savunma amacıyla söylemiyorum. Yalnız benim gibi kendime avukat tutmamış olan arkadaşımın arzularını yerine getirmek için söylüyorum. Amacım size anlamadığınız bir noktayı açıklamaktır. Savcı bizim bayrak altında yaptığımız gösteriyi şimdiki hükümete yüksek güçlere karşı bir davranış olmak üzere betimleyip açıktan açığa bizi çara karşı ayaklanmakla suçladı. İlk önce şurasını söyleyeyim ki, çar bütün memleketi bağlayan zincirin hepsi değildir. O yalnız bir halkasıdır. İnanınız ki kırmak istediğimiz ilk halka da o değildir. Bu güvenli sesin titreşimleri ile dolan salonda artık bir sessizlikten başka bir şey yoktu. Yüzü daha çok ışıklanmış olan Pavel'e bir şeyler söylemek istediyse de sesi Pavel'in coşkun acı söylevi arasında yitip gitti. Biz sosyalistiz. Bu gösterir ki biz insanları birbirinden ayıran, kışkırtan, uzlaşılmaz çıkarlarla rekabetleri vücuda getiren, insanları yalancılığa, riyakarlığa, düşmanlığa alıştıran toplum yönetimine, özel memleket yönetimine düşmanız. Biz bireyleri bir servet aracı olmak üzere tanıyan toplumları bütünüyle insanlığa karşı sayıyor, bundan dolayı bizim de düşmanımız olarak tanıyoruz. Biz toplumların ikiyüzlü davranışların, ahlak bozukluklarını kendisini sevmeyen kişilere gösterdiği zalimce gösteriye karşı benimseyemeyiz. Bundan dolayı toplumlarca insanların bir tutsak gibi kullanılmasına karşı savaşmak istiyoruz. Sonuna dek savaşacağız. Tamah, hırs uğruna insanları birbirinden ayıran toplumlar bizim düşmanımızdır. Biz işçiler o insanlarız ki şu yeryüzünde gördüğünüz ne varsa hepsi de bizim çalışmamızın ürünüdür. En korkunç makinelerden en küçük çocuk oyuncaklarına varıncaya dek ne varsa hepsini biz yapıyoruz. Biz işçiler. Biz işçiler hiçbir zaman kendimize insanca davranılması için bağırmıyor, uğraşmıyor, hakkımızı istemiyoruz. Herkes bizi kendi amaçlarına tutsak edip boyun eğdirerek bu konuda bir hak sahibi olduğunu sallıyor. Biz biraz özgürlük, yeterince davranış serbestliğine sahip olmak istiyoruz. Eğer bu olursa zamanla bütün gücü, bütün hükümetin gücünü bu zalimlerin elinden alarak sahibine vermek istiyoruz. Sahibine, halka. Pavel gülümsedi. Yavaşça elleriyle sarı saçlarını taradı. Gözleri daha canlı bir ışıkla parlıyordu. Başkan güçlü açık bir sesle, "Rica ederim, konudan dışarı çıkmayınız." Bütün vücuduyla Pavel'e dönerek ona bakıyordu. Anaya öyle geldi ki, sol yandaki renksiz gözünde kötü, tamahkar bir pırıltı vardı. Bütün yargıçlar bakışlarını gence dikmişlerdi. Pavel sağlam, güvenli ellerini onlara doğru uzatarak sürdürdü. "Biz devrimcileriz. Bir bölüm halk öbür bölümü zulmü baskısı altında ezdikçe biz her zaman böyle olacağız. Her zaman, her zaman. Sizin savunmasıyla görevli olduğunuz toplumla savaşacağız. Aramızda anlaşma ancak biz yendikten sonra olacaktır. Çünkü bir gün gelecek yengi bizde kalacaktır. Bizde mazlumlarda. Sizin savunacaklarınız sandıkları kadar güçlü değildirler. Onların topladıklarını hala da milyonlarca insanı feda ederek kurdukları servet onları günden güne içten dıştan güçten düşüyor, yıkıyor. Sizin gücünüzün korunması kesinlikle düşüncelerde, ruhlarda bir gerginlik yaratacaktır. İnanınız ki gerçekte siz bizden daha çok tutsaksınız. Sizin ruhlarınız her zaman bir korku tutsaklığı içindedir. Oysa biz salt gövdece tutsağız. Siz bir takım geleneklerden, sizi öldüren, yok eden geleneklerden, inanışlardan kendinizi kurtaramazsınız. Oysa bizi içten özgür olmak için hiçbir şey alıkoyamaz. Özgürlük bizim geniş ruhumuzda her gün durmaksızın büyüyor. Bizim içimizde yanan bu özgürlük ateşi her gün biraz daha artıyor. Çevrede ne kadar temiz, kurtulmuş ruh varsa hepsini kendisine çekiyor. Sizin çevrenizde yaşayanları bile. Bakınız, bunu daha şimdiden görebilirsiniz. Çevrenize göz gezdiriniz. Sizin gücünüzü, düşüncenizi ruhça savunan kim var? Siz kendinizi tarihin mahkemesi karşısında savunabilecek bütün aklın, bilimin kanıtlarını yitirdiniz. Bundan sonra düşünce, bilgi alanında siz yeni hiçbir şey yaratamazsınız. Ruhunuz, düşünceleriniz kurumaya mahkumdur. Bizim düşüncelerimiz ise her gün daha korkunç bir güçle artıp duruyor. Bu düşünceler yavaş yavaş halkın bütün alt katlarına da giriyor. Onları savaşa hazırlıyor. Savaş özgürlük uğruna savaş. Kırılmaz bir savaş, sönmez bir ateş ile savaş. İnanınız ki sizin bu işi durdurmak elinizde değildir. Bugün bizi boğmak için kullandığınız eller yarın bizim elimizi sıkacaklar. Hem de içten bir dost sıkışıyla. Sizin gücünüz altına dayanan, alışkanlığa dayanan, sıradan bir güç. Bugün sizi birbirine düşman bireylerden örgütlenmiş bir topluluk halinde topluyor. Oysa bizim gücümüz her zaman artan, her zaman yaşayan bir güç. Ezilenler arasında doğan doğal bir birlik gücü. Siz ne yapıyorsanız cinayettir. Çünkü halkı ezmekten, tutsaklaştırmaktan başka bir düşünceniz yok. Oysa bizim harcadığımız çabalar dünyayı zalimler, ifritler elinden kurtarmaya harcanmaktır. O ifritler ki hep sizin düşmanlarınız, yalanlarınız, hırslarınız, tamahınızla oluşmuştur. Çok geçmeyecek köylülerden, işçilerden örgütlenmiş bir yığın, bizim yığınımız ayağa kalkacak. Özgür, serbest, geniş bir dünya. Bu olacak. Pavel bir an sustu. Sonra daha büyük bir güçle sözünü sürdürdü. Bu olacak. Yargıçlar bakışlarını Pavel'den ayırmaksızın tuhaf yüz buruşturmalarıyla bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Ama kendi kendisine bu adamlar bakışlarıyla oğlunun o pek sevdiği canlı ince vücudunu kirletiyorlar diyordu. Sanıklar Pavel'i dikkatle dinlemişlerdi. Yüzleri solmuştu. Şimdi gözlerinde coşkun bir ışık parlıyordu. Ama oğlunun sözlerini sanki içmişti, sanki kafasına kazınmıştı. En sonra başkan kollarını gence doğru uzatarak bir şeyler bağırdı. Pavel yarı alaylı bir sesle karşılık verdi. Bitiriyorum. Sizin kişiliğinize karşı aşağılayıcı bir şey söylemek istemem. Tersine ben pek iyi bilirim ki siz şimdi şurada yargılama dediğiniz güldürüye zorla başkanlık ediyorsunuz. Bundan dolayı ben de size kalbimden bir acı duyuyorum. Her şeye karşı siz de bir insansınız. İnanınız biz de böyle kendi soyumuzdan birinin güce boyun eğerek zulmün elinde bir oyuncak haline aldığını gördükçe üzülüyoruz. Bunlar bizim düşmanımız bile olsa. Yargıçların yüzüne bakmaksızın oturdu. Ana oğlunun yazgısına egemen olacakların davranışlarını kaçırmamak için sesini soluğunu kesmişti. Andre coşkun bir biçimde bütün gücüyle Pavel'in elini sıktı. Samoilov, Mazin hepsini ona döndü. O da gülümsedi. Arkadaşlarının gösterdiği bu coşkun sevgi karşısında biraz sıkılarak annesinin oturduğu yana döndü. Küçük bir baş işaretiyle onu selamladı. Sanki bu işaretiyle nasıl beğendin mi anne demek istiyordu. Ana oğluna derin bir göğüs geçirerek yanıt verdi. Belirsiz ateşli bir sevgiyle titredi. Sizov kulağının dibinde fısıldadı. Yargı verilecek. Pavel güzel söyledi değil mi? Ana oğlunu böyle bir yüreklilikle, korkusuzlukla karşılık vermiş görmekten sevinçli olarak başını salladı. Sizov'a yanıt vermedi. Yalnız şimdi kafasında hep bir soru takılmış kalmıştı. Yavrularım, şimdi ne olacaksınız? Oğlunun söylemiş olduğu şeylere yabancı değildi. Onları zaten biliyordu. Sanıyordu ki şimdi yargıçlar onunla sert ve soğuk bir tartışmaya girişecekler, ona acı karşılıklar verecekler, kanıtlar göstereceklerdi. Şimdi de Andre ayağa kalktı. Çevreye şöyle bir baktı, mahkeme kurulunu aşağıdan yukarıya doğru bir süzdü, konuşmaya başladı. Baylar, savunucu baylar. Hastalıklı yargıç güçlü, öfkeli bir sesle yanıt verdi. Efendi dedi, önünüzde bulunan savunma kurulu değil, mahkemedir. Ana Andre'nin yüzüne dikkat ederek küçük Rusyalı'nın alay etmek istediğini anladı. Andre elleriyle yüzünü karıştırarak içini çekti. Başını sallayarak sordu. Nasıl olur? Ben öyle sanıyordum ki siz bir mahkeme değil bir savunma kurulusunuz. Yaşlı adam kuru bir sesle rica ederim esas sorundan söz ediniz dedi. Esas sorundan mı? Peki şu halde sizin gerçekten kanunsever, ağırbaşlı, bağımsız, gerçek yargıçlar olduğunuza inanmak isterim. Mahkeme sizin sözlerinizi dinlemeye muhtaç olmaz. Nasıl olur da böyle bir takdire muhtaç olmaz? Tuhaf. Ben yine de konuşacağım. Siz dost ile düşman arasında hiçbir fark gözetmeyen, özgür, serbest, düşünceli insanlarsınız. Şu durumda şimdi sizin karşınızda iki parti var. Birisi şimdiye kadar hep zulüm görmüş olmaktan, dövülmüş, soyulmuş olmaktan yakınıyor. Öbürü ise madem ki elinde bir tüfek var, çalmak, ezmek hakkının kendisinde olduğunu iddia ediyor. Yaşlı adam sesini daha çok yükselterek, elleri titreyerek sordu. Sorunun esasına ilişkin bir sözünüz var mı? Küçük Rusyalı şaşkınca yaşlı adama baktı. Esas sorundan mı? Neden size bundan söz edecekmişim? Arkadaşım sizin bilmeniz gereken yönleri söyledi. Sonra sırası geldiğinde alt yanını da size başkaları söyler. Yaşlı adam oturduğu yerden doğrularak, size söz hakkı vermiyorum. Sen kalk, Gregor Samoylov. Küçük Rusyalı dudaklarını ısırmış olduğu halde kendisini oturduğu kanepenin üzerine bırakıverdi. Yanında oturan Samoylov ayağa kalktı. Savcı dedi ki biz vahşi ilerleme düşmanıymışız. Yalnız sizin işinize ilişkin şeylerden konuşmak zorundasınız. Ya ben ne yapıyorum? İyi insanların kaygısız kalabilecekleri hiçbir şey yoktur. Rica ederim sözümü kesmeyiniz. Şimdi size şunu sorayım. Sizin bilim bilgi dereceniz nedir? Lütfen söyler misiniz? Biz buraya sizinle tartışmaya gelmedik. İşin esasından söz edecek misiniz? Andre'nin alayları, yargıçları epeyce tedirgin etmişti. Solgun yüzlerinde kırmızılıklar, bakışlarında soğuk yeşil kıvılcımlar parlıyordu. Pavel'in söylevi onları öfkelendirmiş olmakla birlikte, onun sesindeki ağırbaşlılık durumundaki sağlamlık, direnç hepsinde kendisine karşı susmaya, saygıya zorlamıştı, dinlemişlerdi. Ne var ki küçük Rusyalı bu etkiyi koruyamamış, onlardaki bu öfkenin hızla büyümesine yol açmıştı. Şimdi onlar fısıltılarla birlikte birbirleriyle konuşuyorlar, hızlı davranışlarıyla kızgınlıklarını belli ediyorlardı. Samoylov sözünü şöyle sürdürdü. Sizi sivil polisler besliyor, kadınların, genç kızların ahlakını bozuyor, onları yoldan çıkarıyorsunuz. İnsanları hırsız, katil yapıyor, onları ispirto ile zehirliyorsunuz. Sonra hapishanelerinizde hepsini çürütüyorsunuz. Uluslar arasında savaşlar, fuhuş, bütün ulusun bir sersemlik içinde uyuşması. İşte sizin uygarlığınız. Evet, biz bu uygarlığın düşmanıyız. Ufak yaşlı adam çenesini oynatarak rica ederim diye haykırdı. Samoylov kıpkırmızı gözleri ateş saçarak ondan daha güçlü yanıt verdi. Biz başka uygarlığı seviyor, onu sayıyoruz. O uygarlığı ki siz yaratıcılarını hapse atıyor ya da deli diye ilan ediyorsunuz. Konuşmanızı yasaklıyorum. Fedya Mazin, sen kalk. Kısa boylu genç tıpkı delikten çıkan bir tavşan gibi birdenbire ayağa kalktı. Ben ant içerim ki biliyorum beni mahkum edeceksiniz. Sesi kısıldı, sarardı. Bütün bakışların kendi yüzüne dikildiğini gördü. Kolunu açarak ekledi. Namusum hakkı için söylüyorum. Beni canınızın istediği yere sürünüz. Ben yine kaçacağım, buraya geleceğim. Ölünceye dek halk uğruna çalışacağım. Sizov küçük bir haykırış salıverdi. Bütün salondaki halk belirsiz bir heyecan içinde kımıldıyordu. Bir kadın ağlıyor, başka birisi boğulur gibi öksürüyordu. Jandarmalar sanıklara aval aval bakıyor, çevrelerindeki halkı öfkeden delirmiş bakışlarla gözden geçiriyorlardı. Yargıçlar kendilerini topladılar. Yaşlı adam haykırdı. Gosef Ivan, konuşmayacağım. Gosef Vasili, konuşmak istemiyorum. Bukin Fedor, sarışın rengi uçuk Bukin yavaşça ayağa kalktı. Utanmanız gerekirdi. Ben ki cahil birisiyim. Ben bile görüp anlıyorum ki bu mahkeme mahkeme değil. Adalet böyle olmaz dedi. Sonra kolunu başından yukarıya kaldırarak sustu. Gözleri sanki uzakta bir şeye bakıyormuş gibi kısılmıştı. Yaşlı adam umutsuzca bir şaşkınlıkla koltuğunda sıçrayarak ne söylüyorsunuz diye haykırdı. Ah siz! Bukin umutsuz bir davranışla kendisini kanepenin üzerine bırakıverdi. Anlamsız sözlerinde saf, üzgün bir suçlama tonundan başka büyük, pek önemli bir şey vardı. Herkeste bu duygu doğdu. Yargıçlar kulaklarını kabarttılar. Halk sustu. Yalnız bir ağlayış duyuldu. Savcı omuzlarını silkerek gülümsedi. Sonra yine salona gürültüler doldu. Bu gürültüler uzayıp gitti. Anasizov'a eğilerek sordu. Şimdi de yargıçlar mı konuşacaklar? Hayır, artık her şey bitti. Yalnız karar kaldı. Başka hiçbir şey yok mu? Hayır. İnanmadı. Samoylov'un anası arkasından ara sıra dirseğiyle onu dürterek acı içinde sallanıp duruyor, kocasına bir şeyler söylüyordu. Olacak iş mi bu? İşte göz önünde oluyor ya. Bizim oğlumuza şimdi ne yapacaklar? Sus, beni biraz bırak. Halkta bitkin, yorgun, değişmiş bir durum vardı. Bakışları sanki önlerinde tutuşmuş bir ocak varmış gibi kamaş kamaştı. Buki'nin kardeşi yarım bir sesle yanındakine şöyle dedi. Ben bir türlü anlamıyorum. Neden onları istediklerini söylemekle serbest bırakmıyorlar? Savcı istediği gibi konuştu. Kanepenin yanında bir memur vardı. Kollarını sallayarak susun, susun diye bağırdı. Samayev'in babası geri çekildi. Karısının arkasını siper alarak karşılık verdi. Gerçekten de öyle. Sayalım ki bunlar suçludurlar. Yine de herhalde konuşmalarını yasaklamamalıydılar. Onlar kime karşı davrandılar? Herkese karşı. Bunu iyice anlamak isterdim. Çünkü benimle de ilgisi var. Gerçek nerede? Öğrenmek istiyorum. Bırakılsın da söylesinler. Memur onu eliyle tehdit ederek sus dedi. Sizov üzgün bir durumda başını salladı. Ana yargıçlardan gözlerini ayırmıyordu. Onların gittikçe daha heyecanlandıklarını görüyorsa da aralarında coşkunca konuştukları şeyleri anlamıyordu. Seslerin yayılan soğuk gürültüsü yüzüne çarpıyor, yanaklarını titretiyordu. Ona öyle geliyordu ki hepsi de oğlunun vücudundan, arkadaşlarının o derin, sıcak, temiz bir kan taşıyan gülbüz vücutlarından söz ediyordu. Bu vücutlar kesinlikle onlarda kötü bir imreniş, hasta, bitkin bir kıskançlık uyandırıyordu. Onlar dudaklarını kımıldatıyorlar, böyle çalışma, kazanma yeteneği taşıyan vücutlara, kaslara sahip olmadıklarından dolayı yakınıyor gibiydiler. Şimdi bu vücutlar yaşamın akışından dışarı çıkıyor, artık o çalışmadan yoksun kalıyorlardı. İşte bunun için bu genç gürbüz vücutlar şu yaşlı yargıçlarda tıpkı bir taze et karşısında yemek hırsı ile titreyen, onu yiyecek gücü de kendinde bulamayan vahşi hayvanların duydukları etkiyi yaratıyorlardı. Ana yargıçlara baktıkça bu kaba garip düşünce güçleniyordu. Öyle sanıyordu ki bu adamlar kendilerini kudurtan vahşi hislerini saklamayı da hiç gerekli görmüyorlardı. O hem kadın hem ana, şimdiye kadar her şeye karşın oğlunu canından aziz bilen ana, bu yaşlı yüzlerde parlayan oğlunun yüzünü, ateşli canlı vücudunu dolaşarak sanki onu şiddetli bir açıklıkla kemiren, sanki ondan kendi sakat vücutları için bir güç, dilim parçası koparmak, kurumuş damarlarını bu taze kanla canlandırmak isteyen hırslı gözleri inceledikçe korkuya kapılıyordu. Pelavi'ye öyle geliyordu ki Pavel de bunları görüyor, anlıyor, bundan dolayı üzgünlük içinde anasına bakıyordu. Genç adam biraz yorgun, üzgün, durgun, şefkatli bakışları anasına dikmişti. Ara sıra ona gülümsüyor, başını sallıyordu. Ananın kalbini okşayan bu gülümseyiş sanki yakında serbest olacağım demek istiyordu. Ansızın bütün yargıçlar ayağa kalktı. Ana bir içgüdüyle onların davranışlarını izledi. Sizov gidiyorlar dedi. Ana sordu. Ötekileri mahkum etmek için değil mi? Evet. Ruhundaki gerginlik birden gitti. Bütün vücudunu ağır bir yorgunluk kapladı. Alnında ter damlaları göründü. Birdenbire kalbinde korkunç bir bitkinlik duygusu uyandı. Bu süratle yargıçlara, onların verdikleri yargılara karşı ağır bir aşağılama duygusuna döndü. Eliyle alnını ovuşturarak çevresine bakındı. Sanıkların aileleri parmaklığa doğru yaklaşıyorlar, salon sürekli bir gürültüyle doluyordu. O da Pavel'e yaklaştı. Elini sıktıktan sonra ağlamaya başladı. Kalbi aynı zamanda hem sevinç hem de üzüntüyle dolmuştu. Pavel ona birkaç okşayıcı söz söyledi. Andre hem gülüyor hem de eğleniyordu. Bütün kadınlar duydukları acıdan çok eski bir alışkanlığa uyarak ağlaşıyorlardı. Aniden başa vurulmuşçasına kalbe çöken acılardan burada iz yoktu. Herkes biliyordu ki az bir zaman sonra çocuklardan ayrılmak gerekecekti. Ne var ki bu acı bugünün yarattığı öbür duygular arasında karışıyor, onlarla birlikte yitip gidiyordu. Hısım akraba bu çocuklara öyle bir duyguyla bakıyorlardı ki bunda onların gençliklerine karşı duydukları güvensizlikle üstünlüklerini değerlendirmekten doğan garip bir saygı vardı. Yaşlılar bir yandan şimdi nasıl yaşayacaklarını üzgünce düşünürken, öbür yandan büyük bir cüretle rahat, mutlu bir yaşam kurmak uğruna çalışan bu yeni kuşağı şaşkınlıkla inceliyorlardı. Duygularını anlatacak sözcükleri bulamıyorlardı. Ağızlarından aralıksız birçok söz uçuşuyordu. Ne var ki bunlar hep basit şeylerdi. Durmadan mahkumlara amirlerini kızdırmalarını sağlık veriyorlardı. Samoylov oğluna herkes yoruluyor dedi. Bizde herkesten çok. Bukinlerin büyüğü küçük kardeşinin ellerini ovuşturarak işte adalet dedi. Bunu kabul etmek ne kadar acı. Benim kuşuma iyi bakacaksın değil mi? Merak etme. Sizof yeğeninin elinden tuttu yavaşça. Demek Fedya böyle yaptın ha? Fedya eğilerek dudaklarında şeytanca bir gülümseyişle kulağına bir şeyler fısıldadı. Yanlarında duran jandarma da gülümsedi. Birdenbire yine ağır başlı bir durum aldı. Ana da öbürleri gibi şundan bundan söz ediyorsa da kalbinde oğluna, Şeşenka'ya, kendisine ilişkin öyle sorular vardı ki bunlardan konuşmak gereksinimiyle yanıyordu. Bütün sözlerinin altında oğluna karşı coşan sevgisi, ona iyi görünmek, ona yaklaşmak arzusu parlıyordu. Ana içinde parlak neşeli bir duygunun uyandığını duyuyorsa da bunun nedenini anlamayarak üzülüyordu. Bir aralık küçük Rusya'nın rast geldiği ile konuşmakta olduğunu gördü. Onun Pavel'den daha şefkatli sözlere gereksinimi olduğunu düşünerek ona bu yargılama benim de hoşuma gitmedi dedi. Neden sevgili ana? Bu eski bir değirmendir ama görüyorsunuz ki hala işlemekte. Ana ikircikli, korkunç değil, saçma, gerçek hiç de araştırılmıyor. Siz bunu mu istiyorsunuz? Burada gerçekten hiç söz edileceğini sanır mıydınız? Pelage içini çekti. Sanıyordum ki bu korkunç bir şey olacaktı. Kilisedekinden daha korkunç gerçekler ayini. Pavel hafif bir sesle, anne biz gerçeğin nerede geliştiğini pek iyi biliriz dedi. Küçük Rusyalı, siz de bilirsiniz ama dedi. Toplan. Herkes yerine koştu. Başkan elini masaya dayayarak, eliyle tuttuğu kağıdın arkasında yüzünü saklayarak alçak, vızıldayan bir sesle okumaya başladı. Yargıçlar kurulu gereğini görüşüp, Sizof kulağını kabartarak mahkumiyet dedi. Herkes sustu. Bütün oradakiler gözlerini yaşlı adama dikmiş olarak ayağa kalkmıştı. Yaşlı adam tıpkı üzerine el iliştirilmiş, kuru, dimdik bir bastona benziyordu. Üyeler ayaktaydılar. Sibirya'ya sürgüne mahkum olmuşlardır. Sizof avunma ile içini çekerek sürgün dedi. Tanrı'ya şükür bu da geçti. Kürekten bile söz ediliyordu. Ama bu hiç de korkunç bir şey değil. Pelage alçak bir sesle ben bunu biliyordum dedi. Evet, bununla birlikte şimdi kesinleşti. İnsana böyle yargıçların ne karar vereceklerini anlayabilir mi? Daha şimdiden götürülmeye başlanan mahkumlardan yana dönerek yüksek sesle güle güle Fedya, Tanrı hepinizin yardımcısı olsun diye seslendi. Ama Pavel'i arkadaşlarını başı ile selamladı. Ağlamak istiyordu. Ancak utandı. Kendisini tuttu. Ana mahkemeden çıkınca artık gece karanlığının her yana çökmüş olduğunu görerek şaşırdı. Sokaklarda fenerler yanmıştı. Göklerde yıldızlar parlıyordu. Adliye binasının çevresinde küme küme insanlar vardı. Soğuk havada ayaklarının altında karlar gıcırdıyor, genç adamların sesleri birbirine karışıyordu. Gümüşlü şapkalı birisi Sizof'a yaklaşarak sordu. Karar nedir? Sürgün. Hepsi de mi? Hepsi de. Sağ ol. Sizof anaya, görüyor musun bu iş herkesi meraka düşürüyor. Birden etraflarında erkek, kız, birçok genç toplandı. Bu topluluktan türlü sesler yükselmeye, çevreden başkaları da aralarına katılmaya başladı. Herkes kararı anlamak, mahkumların nasıl davrandıklarını, kimlerin nutuk söylediğini, konunun ne olduğunu öğrenmek istiyordu. Birisi, Pavel Vlasov'un annesi dedi. Hemen hepsi sustu. İzin verinizle elinizi sıkayım. Sonra bir el büyük bir iştenlikle ananın elini sıktı. Tonu titreyen bir heyecanla sözünü sürdürdü. Sizin oğlunuz bizim için bir yüreklilik direnişi örneği olacak. Titreyen bir ses haykırdı. Yaşasın Rus işçileri! Yaşasın devrim! Kahrolsun baskı! Sesler gittikçe şiddetlenerek artıyordu. Ananın yanı başında bir ses, arkadaşlar dedi, kardeşler, Rus halkını yiyip bitiren canavar bugün yine kaçıp kurban aldı. Sizof, hayır ana biz gidelim. O arada karşılarına Şeşenka çıktı. Anayı kolundan tutarak kaldırımın öbür yanına doğru çekti. Geliniz, belki de polis şimdi bunların arasına karışır, bizi de dövmeye kalkarlar. Belki de neredeyse tutuklamaya başlar. Söyleyiniz bakalım, sürgün Sibirya'ya değil mi? Bu sözler, derin bir sevgi ve içtenlikle yapılan bu övgüler, ananın gevşeyen sinirlerini canlandırdı. Ya o, o ne yaptı? Nutuk çekti mi? Zaten biliyorum, ötekilerin hepsinden güçlü, daha yetenekli. Aynı zamanda hepsinden de ağır, şefkatli, duygulu olmakla birlikte, duygularını, düşüncelerini anlatmakta da güçlük çekmez. Bir doğruluk gibi sağlam düzdür. Evet, evet. Ana yavaş, sevgi dolu bir sesle sordu. Ona ne zamana kadar katlanacaksın? Şaşenka gözleri yerde yanıtladı. Benim işimi yapacak birisini bulur bulmaz bu olacak. Çünkü elbet benim de sıram gelecek. Ben de yargılanıp sürgüne mahkum olacağım. O zaman ben de Pavel'in gittiği yere gönderilmemi isteyeceğim. İki kadının arasından Sizov'un sesi duyuldu. Benden de selam götürünüz. Adım Sizov'dur. Beni tanır. Fedya Mazin'in amcasıyım. Şeşenka arkasına dönerek elini uzattı. Fedya Mazin'i ben de tanırım. Adım Şeşenka'dır. Soyadınız? Genç kız ona hızlı bir göz attı. Ailem yok, babam da yok dedi. Öldü mü? Hayır, yaşıyor. Kendisi mal mülk sahibi, bucak müdürüdür. Şimdi köylüleri soyup soğana çeviriyor. Bir yandan da hepsini dövüyor. Sizov uzun bir ah çekti. Sonra genç kızı inceleyerek, hızlı bir bakışla yukarıdan aşağıya süzerek, Allah'a ısmarladık ana dedi. Ben bu yandan gideceğim. Ne zaman istersen ara sıra gel. Hem çay içer hem de gevezelik ederiz. Hoşça kal bayan. Babanıza karşı hiç acımanız yok. Yine de karışmam. Sizin bileceğiniz iş. Şeşenka heyecanla sordu. Eğer sizin oğlunuz da başkaları için zararlı olsaydı yine böyle mi söyleyecektiniz? Yaşlı adam bir iki saniye ikircikten sonra hayır dedi. Bunun için demek oluyor ki gerçek size oğlunuzdan daha aziz olacaktı. Şu halde o da bana babamdan daha azizdir. Sizov içini çekerek başını salladı. Ah siz ne yamansınız. Eğer herkese karşı verilecek böyle karşılıklar bulacak olursanız emin olunuz yaşlılar pek çabuk yenilecektir. Saldırmasını pek iyi biliyorsunuz. Yalnız insanlara biraz acıyınız. Tanrı sizin yardımcınız olsun. Hoşça kal Pelage. Eğer Pavel'i görürsen söyle ki söylevini dinledim. Hepsini de anladım. Kimi zaman beni korkuttu bile. Ne var ki söyledikleri hep doğruydu. Kasketini kaldırarak sokağa saptı. Şeşenka ona gülümseyen bir bakışla izleyerek iyi bir insan olmalı dedi. Anaya öyle geliyor ki kızın yüzünde her zamankinden daha çok bir tatlılık, güzellik vardı. Eve geldiklerinde yan yana kanepeye oturdular. Ana Şeşenka'nın tasarılarından söz açtı. Genç kız iri hülyalı gözlerini uzun kirpikleri arasından süzülen bakışlarıyla dalıp gitmişti. Solgun yüzünde bir durgunluk, dinleniş vardı. Çoluk çocuk sahibi olduğunuzda ben gelip onlara bakacağım. Orada hiç de buradakinden kötü yaşamayacağız. Pavel elbet bir iş bulacaktır. Beceriklidir. Şeşenka dikkatle anayı inceleyerek sordu. Hemen gidip kendisine katılmak istemiyor musunuz? Pelage içini çekerek neye yarar? Eğer kaçmak isteyecek olursa ben ona engel olacağım. Sonra o gittiğimi de istemez dedi. Doğru. Bundan başka benim de görevim var. Şeşenka düşünceli yanıt verdi. Evet doğru, hem de iyi. Sonra sanki bir göz altından kurtulmuş gibi silkindi. Alçak sesle, Sibirya'da durmayacak, kesin kes kaçacak. Peki o zaman siz ne yapacaksınız? Ya bir de çocuk olursa? Bilmem, bakalım. Onun benim için üzülmesine yer yok. Canı ne zaman ne yapmak isterse yapabilir. Ben onun için arkadaştan başka bir şey değilim. Bilirim ki ondan ayrılmak benim için güç olacak. Ne var ki katlanmanın da yolunu bulurum. Hayır, ben hiçbir zaman onun canını sıkacak değilim. Hem söylüyor hem de buz gibi donmuş ellerini güçlüce ovuşturuyordu. Sonra masaya yaklaşarak çekmecesini çekti. Bir takım kağıtlar çıkardı. Bunları hızla karıştırdı. Heyecan içinde kimilerini yırttı, yok etti. Çoktan beridir bunlara bakmıyordum. Bakınız ne kadar çoğalmış. Hay aksi şeytan hay. Ama ne dersiniz? Benim düşünceme göre siz bu akşam burada kalmasanız iyi olur. Jandarmaların burada oynayacakları komediye tanık olmak çok can sıkıcı. Belki bu adamlar sizi de tutuklarlar. Oysa Pavel'in söylevini dağıtmak için köyleri bir bir dolaşmanız gerek. Yok canım, beni neden tutuklasınlar? Belki de aldanıyorsunuz. Belki de hiç gelmeyecekler. Ben geleceklerine inanıyorum. Bundan başka sizin Ludmilla'ya yardım etmeniz iyi olur. Haydi zaman geçmeden gidiniz. ana oğlunun söylevini basılmasına yardımda bulunmak düşüncesini pek çok sevdi. O halde iş böyle olunca giderim dedi. Kendi de şaşarak alçak sesle ekledi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. Tanrı'ya şükürler olsun, şimdi her şeyi biliyorum. Şeşenka ocak başında birçok kağıt yakıyordu. Hepsini yakıp bitirdikten sonra küllerini dikkatlice dağıttı. Ana onun jandarmaları beklerken geçmişi düşünüp üzüleceğini seziyordu. Kalbi acıma ile doldu. Genç kızı kucakladı. Yavrum, çok acı çekeceksiniz dedi. Şeşenka tatlı tatlı gülümsedi. Pelagin'in kollarına daha çok sokuldu. Yanakları kıpkırmızı olmuştu. Bu epeyce uzak. Bunun benim için bir özveri olacağını sanmayınız. Ne yaptığımı ben iyi biliyorum. Eğer o benimle mutlu olursa ben de mutlu olacağım. Benim istediğim biricik ödevim ona güç vermek. Ona ne kadar güç, dirim vermek olanaklıysa tümünü verebilmek, onu mutlu etmektir. Ben onu çok seviyorum. Onun da beni çok sevdiğini biliyorum. Böylece birlikte yaşayacağız. Birlikte duyacağız, birlikte kazanacağız. Eğer bir gün gelir gerekirse yine birer dost gibi birbirimizden ayrılacağız. Ana dudaklarına mutlu bir gülümseyişle yavaşça, belki beni de sürecekler, o zaman ben de katılırım. İki kadın birbirine sarılmış, hiçbir şey söylemeden sevdiklerini düşünüyorlardı. Onları tatlı bir sessizlik, içtenlik kuşatmıştı. Nikola bitkin döndü. Daha soyunmadan, Şeşenka, haydi zaman geçmeden kalkıp gidiniz dedi. Çünkü bu sabahtan beri evin çevresinde açıktan açığa iki sivil polis dolaşıyor. Bu tutuklamaya işarettir. Ön sezim böyle gösteriyor. Ha, aklıma geldi. Pavel'in söylevini bastırmak için karar verildi. Hemen onu Ludmilla'ya götürünüz. Çabucak dizsin. Ana, Pavel çok güzel konuştu. Şeşenka, ispiyonlara dikkat. Duyunuz, şu kağıtları da götürünüz. Doktora veriniz. Nikola yaklaşarak elini sıktı. Haydi Şeşenka, haydi gidiniz. Ara sıra yeni kitaplar çıktıkça bana da göndermeyi unutmayınız. Önlemi elden bırakmayınız. Aziz arkadaşlar, hoşça kalın. Şeşenka sordu. Uzun süre hapishanede kalmak düşüncesinde misiniz? Kim bilir, belki de oldukça uzun. Ana, siz de Şeşenka ile çıkınız. Çünkü iki kişiyi birden izlemeleri daha güçtür. Peki, giyiniyorum. 8. kaset 1. yüzün sonu.